Ayrım 25. Görmek. José Saramago sayfa 225. Gerçekten de şef takım elbise ve kravatla dururken, onun karşısında o basit ve rüküş kıyafetle, tıraşsız, gözlerini kırpıştırarak, henüz temizlenmemiş bedenlerinden gecenin ağır kokusunu yayarak oturmak, şefe yapılmış büyük bir saygısızlık gibi geliyordu onlara. Bunu açıklamaya gerek duymadılar. Her zaman yetersiz olan yarım yamalak açıklamalar, bu kez gereksizdi. Doğal olarak hava sakindi. Yardımcılar da kendilerine çekidüzen vermişlerdi. Komiser onlara yerlerine oturup ekmeği ve tuzu kendisiyle paylaşmalarını söylemekte hiçbir sakınca görmedi. Biz meslektaşız. Aynı geminin içindeyiz. Bana göre kendine itaat edilmesini sağlamak için her an rütbesine başvuran bir otorite acınacak biridir. Tanıyanlar benim tarzımın bu olmadığını bilirler. Oturun, oturun. Yardımcılar oturdu. İkisi de hafif tedirgindi. Ne düşünülürse düşünülsün, durumda bir uygunsuzluk vardı. Onlara kıyasla züppe havasında olan bir adamla kahvaltıya oturmuş iki serseri gibiydiler. Yataklarından önce onların kalkmış olması gerekirdi. Üstelik canı isterse odadan pijama ve robe de chambre ile çıkacak kişi şef olmalıydı. Onlarsa masayı kurup kahvaltıyı hazırlamış olmalıydılar. Böyle yapmamalıydık diye düşünüyorlardı. Onu giyinmiş ve taranmış olarak karşılamalıydık. En sağlam toplumsal yapıyı bile sonunda çökerten, gümbür gümbür gelen devrimler değil, davranışlarımızın cilasındaki bu küçük çatlaklardır işte. Benzeri davranışlar zaman içinde sürekli yinelendiği için sonunda yapıyı yerle bir eder. Ataların şu deyişi bilgecedir. Sayı görmek istiyorsan teklifsizliği hoş görme. Bu şefin görevini başarıyla yerine getirmesini, bu davranışına sonradan pişman olmamasını umut ederiz. Şu an için sorumluluklarını yerine getirdiğinden emin görünüyor. Onu yalnızca dinlemek bile durumun böyle olduğunu anlamamıza yeterli. Araştırmamızın iki hedefi var. Temel hedef ve ikincil hedef zaman yitirmemek için size hemen açıklayacağım. İkincil hedef keşfedilebilecek her şeyi keşfetmek. Ama bunu yaparken altı körün oluşturduğu grubu yöneten kadının işlediği varsayılan cinayet konusunda işi işgüzarlığa vardırmamaktır. Gerçekleşmesi için var gücümüzle ve becerimizle çalışacağımız ve bunu yapmak için ne olursa olsun başvurulabilecek her yöntemi kullanacağımız temel hedef ise hepimiz kör olup ortalıkta sarsak sarsak dolaşırken görme yetisini korumuş olduğu söylenen o kadın ile bu yeni beyaz oy salgını arasında herhangi bir bağ olup olmadığını ortaya çıkarmaktır. O kadını bulmak kolay olmayacak dedi birinci yardımcı. Biz de onun için buradayız zaten. Bu ülkede şimdiye kadar her türlü boykot girişimi başarısızlığa uğradı. Bu herifin mektubu da bizi fazla uzağa götürmeyebilir ama en azından soruşturmanın yeni bir yön almasını sağlıyor. O kadının yüz binlerce kişiyi peşinden sürükleyen ve başı daha küçükken ezilmezse, yarın milyonlarca kişiyi daha peşinden sürükleyecek bir hareketin arkasında olduğuna inanmakta güçlük çekiyorum, dedi polis memuru. Bu iki şeyin de gerçekleşmesi olanaksız olmalıydı ama ilki olmuştu. İkincisi de olabilir, diye karşılık verdi şef. Aslında daha fazla şey biliyormuş da bunu söylemeye yetkisi yokmuş havasına girerek. Öte yandan bunun ne ölçüde gerçek olduğunu kestirmekten aciz durumdaydı. Konuşmayı sona erdiren ve veciz bir dörtlüğün altın değerindeki son dizesini oluşturan bu son tümceyle kahvaltı da sona ermiş oldu. Yardımcılar masayı toplayıp bulaşığı ve kahvaltının arta kalanları mutfağa götürdü. Şimdi hazırlanalım, bir dakikamızı bile almaz. Durun, dedi şef. Sonra birinci yardımcıya dönerek, sen benim banyomu kullan, yoksa buradan hiç çıkamayacağız. Bu davetten yararlanacak olanın ağzı kulaklarına vardı. Kariyerinde müthiş bir ilerlemeydi bu. Şefin içine işediği klozetin içine o da işeyecekti. Binanın yeraltı garajında onları bir araba bekliyordu. Bir gün önce şefin başucu masasının üzerine biri arabanın markasını, rengini, plaka numarasını ve garajda özel olarak bırakıldığı yeri açıklayan kısa bir notla birlikte anahtarlarını bırakmıştı. Asansörle kapıcının önünden geçmeden garaja kadar indiler ve arabayı hemen buldular. Saat neredeyse 10 olmuştu. Şef arka kapıyı kendisine açan ikinci yardımcıyı, "Arabayı sen kullanacaksın," dedi. Birinci yardımcı öne sürücünün yanına oturdu. Hoş bir sabahtı, güneş pırıl pırıl parlıyordu. Buysa geçmişte çok cömert bir ceza kaynağı olan gökyüzünün, yüzyıllar geçtikçe etkisini yavaş yavaş yitirdiğine, bu zamanların iyi ve adil dönemler olduğuna, İncil'de gökyüzünün dayattığı yasalara karşı beklenmedik, basit itaatsizlikler gösterdikleri için tüm yaşayanlarıyla birlikte gökyüzünün hışmına uğrayıp yerle bir edildiği anlatılan kentlere artık rastlanmadığına işaretti. Gel gelelim burada efendisine karşı beyaz oy kullanmış bir kent söz konusuydu ve bu kent efendisi tarafından cezalandırılmıştı. Bir kez değil, iki kez. Hem de çok daha masum bir hata yüzünden. Tıpkı Sodom ve Gomorre kentleri gibi yerle bir edilmek üzere başına yıldırım indirilmişti. Hatta temelleri bile küle dönüşen Adnia ve Sabayum kentleri gibi bu son iki kentten ilk ikisi kadar söz edilmez. Bu belki de öncekilerin adlarının dayanılmaz müzikselliği yüzünden insanların kulağına bir daha çıkmamak üzere yerleşmiş olmasından kaynaklanıyordur. Günümüzde Tanrı'nın buyruklarına körü körüne itaat etmekten vazgeçen Yıldırım'ın keyfi nereye isterse oraya düştüğü açık ve seçik ortada. Dolayısıyla beyaz oy kullanan bu günahkar kenti doğru yola döndürmesi için artık ona bel bağlanamaz. İçişleri Bakanı bu yüzden onlara Yıldırım yerine baş meleklerinden üçünü, yani şefleriyle birlikte kentin içinde ilerlemekte olan şef yardımcılarını gönderdi. Bu arada okur bundan sonra onları rütbeleriyle anacağımızı bilsin. Yani onlara hiyerarşik olarak komiser, müfettiş ve polis memuru diyeceğiz. İlk ikisi sokaktan gelip geçenleri inceliyor. İnsanların hiçbiri masum değil. Herkes hata yapıyor. Dolayısıyla da suçlu, içine düşülen son karanlığın baş mimarı. Şu saygıdeğer görünüşlü yaşlı kişi olamaz mı örneğin? Sevgilisine sokulan şu genç kızın ölümsüz kötülük yılanı olmadığı ne malum? Başı önünde ilerleyen şu adam, kentin ruhunu zehirleyen maddelerin imbikten geçirildiği gizli mağaraya mı gidiyor dersiniz? En düşük rütbeli yardımcı konumunda olmasından dolayı soylu düşünceler üretmek, meselelerin yüzeysel görünüşlerinin ötesine geçecek kuşkular geliştirmek zorunda değildi. Bu polis memurunun kafasını meşgul eden şeyler, ötekilerin kafasından geçenlere göre incelikten çok daha uzak olduğu için üstlerinin derin düşüncelerini bölmeye cüret edebilecekti. Havaya bakılacak olursa adamımız belki de günü kırlarda geçirecektir. Hangi kır? Diye sordu müfettiş alaylı bir tonla. Kır işte, daha başka ne söylememi istiyorsunuz ki? Kır denebilecek gerçek alanlar sınırın öte yanında kaldı. Bu yanda yalnızca kent var. Doğruydu, memur eline geçen susma fırsatını yitirmişti ama dersini de almıştı. Bu yolda devam edecek olursa asla kariyer yapamayacaktı. Dolayısıyla kendini araba sürmeye yoğunlaştırdı ve bundan böyle ağzını yalnızca yanıt vermek için açmaya yemin etti. Komiser bunun üzerine söze girdi. Sert olacağız, amansız olacağız, insanları korkutan, saftaronları inandıran klasik, modası geçmiş, geçerliği kalmış yöntemlere asla başvurmayacağız. Duygularını işe karıştırmadan, operasyon yapan bir komando gibi davranacağız. Kendimizi belirli görevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış bir makine gibi göreceğiz ve görevimizi basitçe arkamıza bakmadan yerine getireceğiz. Evet efendim, dedi müfettiş. Evet efendim, dedi polis memuru, ettiği yemini unutarak. Araba mektubu yazan adamın oturduğu sokağa yöneldi. Evi işte orada. Üçüncü katta oturuyor. Arabayı biraz uzağa park ettiler. Memur komisere kapıyı açtı. Müfettiş öte yandan çıktı. Komandolar hazır ve nazırdı. Aynı hizada yumruklar sıkılı. İleri marş. Şimdi onları binanın sahanında görüyoruz. Komiser işaret veriyor, memur zili çalıyor. Kapının öte yanında hiç ses seda yok. Memur düşünüyor. Göreceksiniz adam günü kırda geçirmeye gitti. Haklı olduğumu göreceksiniz. Yeniden işaret veriliyor, zil bir kez daha çalınıyor. Birkaç saniye sonra birinin, bir erkeğin sesi duyuluyor. Kim o? Komiser bir altındaki astına baktı. O da sesini ayarlayarak, polis dedi. Bir dakika lütfen dedi adam. Giyinmem gerek. 4 dakika geçti. Komiser aynı işareti yaptı. Memur bu kez parmağını kaldırmadan yine zile bastı. Bir saniye, bir saniye lütfen. Hemen açıyorum. Henüz kalkmıştım. Bu son sözler söylenirken kapıyı pantolonlu, gömlekli bir adam açmıştı. Onun da ayağında terlikler vardı. Bugün terlik günü diye düşündü memur. Adam korkmuş gibi görünmüyordu. Yüzünde beklediği insanların sonunda geldiğini görmüş birinin ifadesi vardı. Bir miktar şaşkınlık duyuyorsa bu gelen insanların sayısı ile ilgiliydi. Müfettiş adını sordu, adam söyledi, sonra ekledi. Girin, rica ederim, düzensizliğin kusuruna bakmayın. Bu kadar erken geleceğinizi düşünmüyordum. Ayrıca geleceğiniz zamanı bana telefonla haber vereceğinizi sanıyordum. Neyse önemli değil, sonunda geldiniz. Mektup için geldiniz sanırım. Evet, mektup için geldik diye onayladı müfettiş soğuk bir sesle. Girin, girin, içeri önce memur girdi. Bazı durumlarda hiyerarşinin tersine çalışması öncelik kazanır. Sonra müfettiş girdi. Ardından da komiser kortejin kuyruğunu tamamladı. Adam eski terliklerini sürüyerek koridorda ilerledi. Beni izleyin. Şöyle gelin diyerek küçük bir salonun kapısını açtı. Oturun rica ederim. İzin verirseniz gidip ayakkabılarımı giyeyim. Konuklar böyle karşılanmaz dedi. Biz tam olarak konuk sayılmayız diye düzeltti müfettiş. Elbette bu bir üslup sorunu. Gidip ayakkabılarınızı giyin ve sallanmayın. Acelemiz var bizim. Hayır, acelemiz yok, hiç yok dedi. O ana kadar hiçbir şey söylemiş olan komiser. Adam bu kez ona hafif bir ürküntüyle baktı. Komiserin ses tonu olması gerektiği gibi değildi sanki ve sizinle tam bir işbirliği içinde olduğuma emin olabilirsiniz Bay diyebildi yalnızca. Komiser, Bay Komiser diye tamamladı polis memuru. Peki ya siz bayım? Ben memurum, benimle ilgilenmeyin siz. Adam grubu oluşturan üçüncü kişiye baktı. Bu kez sormak yerine kaşlarını soru sorar gibi kaldırdı ama yanıt komiserden geldi. Bu Bay Müfettiş'tir ve benim birinci yardımcımdır. Şimdi gidip ayakkabılarınızı giyin, sizi bekliyoruz. Adam salondan çıktı. Başka ses gelmiyor. Adam yalnız oturuyor sanki diye fısıldadı memur. Karısı mutlaka günü kırda geçirmeye gitmiştir diye gülümsedi müfettiş. Komiser onlara susmalarını işaret etti. İlk soruları ben soracağım dedi sesini alçaltarak. Adam içeri girdi ve otururken izninizle dedi. Sanki kendi evinde değilmiş gibi sonra ekledi. İşte geldim buyurun. Komiser başını sevecenlikle salladı, sonra söze başladı. Mektubunuz ya da daha doğrusu yazdığınız üç mektup, çünkü üç mektup var. Öyle yapmanın daha güvenli olduğunu düşündüm. Bir tane olsaydı kaybolabilirdi. Sözümü kesmeyin, siz soru sorarsam yanıt verirsiniz. Olur Bay Komiser. Tekrar ediyorum, mektuplarınız gönderdiğiniz kimseler tarafından büyük ilgiyle okundu. Özellikle de 4 yıl önce kimliği belli olmayan bir kadının işlediği cinayetten söz ettiğiniz bölüm. Bu bir soru tümcesi değildi. Verilen bilgiyi tekrar ediyordu yalnızca. Adam bir şey söylemedi. Yüzünde belirsizlik ve kaygı vardı. Komiserin kendisini zaten karanlık olan durumu daha da belirgin kılmak için değindiği bir şey üzerinde zaman yitirip konuya neden doğrudan girmediğini anlamıyordu bir türlü. Komiser bir şeyin farkında değilmiş gibi davrandı. Bize o cinayet hakkında bildiklerinizi anlatın dedi. Adam komiser beye içinde uyanan ülkenin içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında mektupta söz edilen en önemli şeyin cinayet olmadığını, onun üzerinde bile durulmayacak kadar önemsiz olduğunu açıklama etkisini bastırdı. Hayır, konuşmayacaktı. Tedbirli davranmak istiyorsa kendisini dans etmeye çağırdıkları müziğe uymak daha doğru olacaktı. Zamanı geldiğinde onlar mutlaka plağı değiştirirdi. O kadının bir adamı öldürdüğünü biliyorum. O olayı gördünüz mü? Siz orada mıydınız diye sordu komiser. Hayır komiser bey, bunu kendisi itiraf etti. Size mi? Bana ve ötekilere. İtiraf sözcüğünün teknik olarak anlamını bildiğinizi varsayıyorum. Az çok biliyorum komiser bey. Az çok demek yeterli değil. İnsan bir şeyi ya bilir ya bilmez. Sizin kastettiğiniz anlamda ne demek olduğunu bilmiyorum. İtiraf insanın kendi hatalarını ya da suçlarını açıklaması anlamına gelir. Aynı zamanda bir sanığın otorite ya da mahkeme önünde bir suçu kabul etmesi ya da birine bir suç yüklemesi anlamına da gelebilir. Bu tanımlamaların söz konusu durumla bütünüyle bağdaştığını düşünüyor musunuz? Hayır komiser bey, bütünüyle değil. Çok güzel, devam edin. Karım oradaydı. Karım o adamın ölümüne tanık oldu. Orada ne demek? Bizim karantinaya alındığımız eski tımarhane, karınızın da kör olduğunu düşünüyorum. Daha önce de söylediğim gibi içimizde körleşmemiş tek kişi o idi. O dediğiniz kişi kim? Cinayeti işleyen kadın. Ya öyle mi? Biz bir yatakhanedeydik. Cinayet orada mı işlendi? Hayır komiser bey, bir başka yatakhanede. Öyleyse sizin yatakhanenizde bulunan kişilerin hiçbiri cinayetin işlendiği yerde değildi. Yalnızca kadınlar. Neden yalnızca kadınlar? Açıklaması zor komiser bey. Kaygılanmayın, yeterince zamanımız var. Bir grup kör iktidarı ele almış, bize bir terör düzeni dayatmıştı. Terör mü? Evet komiser bey, terör. Nasıl oldu bu iş? Yiyeceklere el koymuşlardı. Bir şey yiyebilmek için karşılığını ödemek gerekiyordu. Onlar da karşılık olarak kadınları istediler. Evet komiser bey, bunun üzerine söz konusu kadın bir erkeği öldürdü. Evet komiser bey, nasıl öldürdü? Makasla. Kimdi o adam? Öteki körlerin başıydı. Onun yürekli bir kadın olduğuna kuşku yok. Evet komiser bey, şimdi bana o kadını neden ihbar ettiğinizi anlatın. İhbar etmedim. O olayı sözünü ettiğim durumla ilgisi olabileceği için anlattım. Anlamadım. Mektupta o eylemi yapan kişinin bir başka eylem daha yapabileceğini söyledim. Komiser o başka eylemin ne olduğunu sormadı. Birinci yardımcısı olarak adlandırdığı kişiye bakarak onu soruşturmayı sürdürmeye davet etmekle yetindi. Müfettişin tepki vermesi birkaç saniye sürdü. Karınızı da buraya çağırabilir misiniz? Onunla da konuşmak isteriz. Karım burada değil. Ne zaman dönecek? Dönmeyecek. Boşandık. Ne zaman? 3 yıl önce. Neden boşandığını söylemenizde bir sakınca var mı? Kişisel nedenlerle. Kişisel nedenlerle olduğu zaten ortada. Özel nedenlerle. Her boşanmada olduğu gibi. Adam karşısındaki ifadelerini çözemedi, yüzlere baktı ve duymak istedikleri şeyi söyleyinceye kadar yakasını bırakmayacaklarını anladı. Sesini ayarlamak için öksürdü, bacak bacak üstüne attı, sonra bacaklarını yine eski durumuna getirdi. "Ben ilke sahibi bir adamım," diye söze başladı. "Bundan kuşkunuz yok," dedi kendini tutamayan polis memuru. "Yani demek istiyorum ki benim bundan kuşkum yok. Çünkü sizin mektubunuzdaki bilgileri öğrenme ayrıcalığına ulaştım." Komiser ve müfettiş gülümsedi. Adam bu dokundurmayı hak etmişti. Adam o yönden bir atak beklemiyormuş gibi memura şaşkınlıkla baktı ve gözlerini yere indirerek konuşmasını sürdürdü. Bütünüyle o kör adamlarla ilgili bir şey bu. O haydutların karıma tecavüz etmelerine katlanamıyordum. Bu utanca bir yıl dayandım ama sonra çekilmez oldu. Ondan ayrıldım, boşadım onu. Bir sorun var. Bunu yalnızca merak ettiğim için soruyorum. Öteki körlerin kadın karşılığı yiyecek verdiklerini söylemiştiniz sanırım, dedi müfettiş. Evet, öyle oluyordu. Bu durumda sizin katı ilkeleriniz gereği karınızın o haydutların kendisine tecavüz etmeleri karşılığı getir diyecekleri hiç elinizi sürmemiş olmanız gerekir. Adam başını öne eğdi, yanıt vermedi. Suskunluğunuzu anlıyorum, dedi müfettiş. Gerçekten de insanı tanımadığı kimselerin yanında söz edemeyeceği kadar özel bir konu bu. Özür dilerim, sizi incitmek aklım ucundan bile geçmedi. Adam komisere kendisine yardım etmesi, kerpeten işkencesini hiç olmazsa kıskaç işkencesine dönüştürmesi için yalvarıyormuş gibi baktı. Komiser bu yakarışı dikkate aldı ve ona boğma işkencesi uygulamaya başladı. Mektubunuzda 7 kişilik bir grup içinde yer aldığınızı söylüyorsunuz. Evet komiser bey, kimdi onlar? Kadın ile kocasının dışında hangi kadın? Gözleri kör olmayan. Onları yöneten kadın yani. Evet komiser bey. Hem cinslerin öcünü almak için haydutların şefini makasla öldüren. Evet komiser bey. Devam edin. Kocası göz doktoruydu. Bunu biliyoruz. Bir de fahişe vardı. Fahişe olduğunu size kendi ağzıyla söyledi mi? Davranışları bunu açıkça gösteriyordu. Ha evet. Davranışlar insanı hiç yanıltmaz. Devam edin. Bir gözü zaten kör ve bir bantla kapatılmış olan, daha sonra o kadınla birlikte yaşamaya başlayan kör bir adam vardı. Hangi kadınla? Fahişeyle. Mutlu oldular mı peki? Hiç bilemiyorum. Az da olsa bir fikriniz vardır canım. Görüştüğümüz bir yıl boyunca mutlu görünüyorlardı. Komiser parmaklarıyla hesapladı. Bir kişi eksik kaldı dedi. Doğru, bir de kargaşada ailesini kaybeden şehla bir çocuk vardı. Yani herkesin o yatakhanede tanıştığını mı söylüyorsunuz? Hayır komiser bey, hepimiz birbirimizi daha önce görmüştük. Nerede? Benim gözlerim görmez olunca eski karımın beni götürdüğü doktor muayenehanesinde. Sanırım görme yetisini ilk yitiren ben olmuştum. Ve o hastalığı başkalarına, tüm kente, hatta bugün ziyaretinize gelen bizlere siz bulaştırdınız. Bu benim suçum değildi komiser bey. O kişilerin adlarını biliyor musunuz? Evet komiser bey, hepsinin. Çocuk hariç adını biliyordum ama unutmuşum. Ama ötekilerin adlarını anımsıyorsunuz. Evet komiser bey, ve adreslerini. Son 3 yıl önce adres değiştirmemişlerse. Elbette. Komiser gözlerini küçük salonda gezdirdi. Bir esin bekliyormuş gibi televizyon üzerinde biraz durakladı sonra. Memur bey, bloknotunuzu bu beye verin. Bize çok sevimli biçimde söz etti. O insanların adını ve adresini yazması için tükenmez kaleminizi de uzatın ona. Şehla çocuğunkini değil elbette. Onunkine gerek yok. Tükenmez kalem ile bloknotu aldığında adamın elleri titriyordu. Yazmaya başladıktan sonra da titremeyi sürdürdü. Ta içinde bir yerde kendine korkması için hiçbir neden olmadığını, bu polisler oraya geldilerse bunu bir bakıma kendisinin daveti üzerine yaptıklarını söylüyordu. Öte yandan kendisine neden beyaz oydan, başkaldırıdan, devlete karşı girişilen komplodan, yani o mektubu yazmasının gerçek bir tek nedeninden hiç söz etmediklerini de bir türlü anlamıyordu. Ellerinin titremesi yüzünden yazdığı sözcükler zor okunuyordu. Bunları bir başka kağıda kopya edebilir miyim diye sordu. Hangi kağıda isterseniz kopya edebilirsiniz, dedi memur. Elinin titremesi geçmeye başladı. Yasından dolayı utanca boğulmayacaktı. Memur tükenmez kalemini alıp bloknotu komisere uzatırken adam, polislerin onun sevimli bulmalarını, ona iyi niyetle bakmalarını sağlamak, onların yakınlığını kazanmak için son anda hangi sözcükleri seçmesi, hangi jestleri yapması gerektiğini soruyordu kendine. Birden aklına bir anı geldi. Elimde bir fotoğraf var, diye bağırdı. Evet, sanıyorum hala duruyordur. Hangi fotoğraf? Grubun bir fotoğrafı, herkes görme yetisini yeniden kazandıktan sonra çekilmiş bir fotoğraf. Karım onu götürmedi. Kendisi için yeni bir kopya yaptıracağını, olayın belleğinde kalması için onu saklamamı söyledi. Bu sözcükler onun kendi ifadesi mi, diye sordu müfettiş ama adam yanıt vermedi, ayağa kalkmış, salondan çıkmak üzereydi. Komiser buyruk verdi. Memur bey, bu beyefendiye eşlik edin. O fotoğrafı bulmakta zorluk çekerse siz bulmaya çalışın. Fotoğrafı bulmadan da geri dönmeyin. Dışarıda çok kalmadılar. İşte burada, dedi adam. Komiser daha iyi görmek için pencereye yaklaştı. Altı erişkin insan aynı hizada çift olarak yan yana dizilmişti. Ev sahibi sağdaydı. Eski karısı olduğu şüphe götürmeyen kadının yanındaydı ve net olarak tanınıyordu. Onun solunda gözü siyah bantlı adam ve ortada da fahişe yer alıyor. Sonra çıkarsama yoluyla düşünecek olursak doktorun karısı ve onun kocası olması gereken kişi duruyordu. Onların önünde de bir futbolcu gibi yere diz çökmüş şehla çocuk vardı. Doktorun karısının yanında gözlerini ileriye dikmiş iri bir köpek vardı. Komiser adama yaklaşmasını işaret etti. Bu o mu? Diye sordu eliyle göstererek. Evet komiser bey. Peki ya köpek? İsterseniz onun öyküsünü anlatabilirim komiser bey. Zahmet etmeyin. Bunu bana kendi ağzıyla anlatacaktır. Dışarı önce komiser çıktı, sonra müfettiş, son olarak da polis memuru. Mektubu yazan adam onların merdivenden inişine baktı. Binada asansör yok. Vaktiyle varmış demeye de olanak yok. 25. ayrımın sonu sayfa 236.